Ayrım 10.
Rut'un karşı çıkışını önleyerek. Biliyorum, genel kültür diyeceksin. Ama eğer genel kültür istiyorsan ne çalıştığın fark etmez. Fransızca çalışabilirsin ya da Almanca çalışabilirsin. Yahut ikisini de bırak, Esperanto çalış. Fark etmez, kültür niteliğini elde edersin. Aynı amaçla Yunanca ya da Latince de çalışabilirsin. Sana hiçbir faydası olmadığı halde. Gene de kültür olur. Neden Ruth Sakson dili çalıştı, onu öğrendi, 2 yıl önceydi bu ve şimdi ondan tüm hatırladığı yatıştırıcı yağmurlar ile o tatlı Nisan. Öyle devam etmiyor muydu? Ama o gene de sana kültürel nitelik veriyor. Güldü ve Ruth'u gene önleyerek, biliyorum biz aynı sınıftaydık. Ama sen kültürden sanki o bir şeye araç olmalıymış gibi söz ediyorsun diye haykırdı Ruth. Gözleri çakmak çakmaktı ve yanakları kızarmıştı. Kültürün kendisi bir sonuçtur. Ama o Martin'in aradığı şey değil. Ne biliyorsun? Sen ne istiyorsun Martin? Olney ona dönerek sordu. Martin kendisini çok rahatsız hissetti ve Ruth'a yalvarırcasına baktı. Evet, ne istiyorsun? Ruth sordu. Bu sorunu çözer. Evet, kültür isterim kuşkusuz. Martin kekeledi. Güzelliği seviyorum ve kültür güzelliğin değerini daha iyi ve daha iyi şekle bilmemi sağlar. Ruth başıyla onayladı ve muzaffer göründü. Saçma. Ve sen bunu biliyorsun diye görüşünü açıkladı Olney. Martin kariyer peşinde. Kültür değil. Onun durumunda kültür kariyere denk geliyor. Eğer o bir eczacı olmak isteseydi kültür gereksiz olacaktı. Martin yazmak istiyor ama bunu söylemeye korkuyor çünkü bu seni haksız çıkaracak. Ve neden Martin yazmak istiyor diye sürdürdü konuşmasını. Çünkü zenginlik içerisinde yüzmüyor. Sen neden kafanı Sakson dili ve genel kültürle dolduruyorsun? Çünkü kendi yaşamını sağlamak zorunda değilsin. Bununla baban ilgileniyor. Elbiselerini ve her şeyi o satın alıyor. Ne işe yarar senin öğrenimin? Seninki, benimki, Arthur'unki ve Norman'ınki. Biz genel kültüre bulanmışız ve eğer babalarımız bugün iflas etse yarın öğretmenlik sınavlarına düşerdik. Senin alabileceğin en iyi iş Ruth bir taşra okulunda ya da bir kız yatılı okulunda müzik öğretmenliğidir. Ve sen ne yapardın Allah aşkına diye sordu Ruth. Kutsanacak bir şey değil. Düz işçi olarak günde $1,5 kazanırdım ve belki öğretmen olarak Henley'in özel okuluna girebilirdim. Belki diyorum, dikkat et ve belki de bir haftanın sonunda sırf yetersizlikten dolayı kapı dışarı edilirdim. Martin tartışmayı yakından izledi. Olney'in haklı olduğuna inanmasına karşın onun Ruth'la karşı gösterdiği teklifsiz davranış nedeniyle ona içerledi. Dinlerken kafasında yeni bir aşk kavramı oluştu. Buna göre düşüncenin aşk ile bir ilişkisi yoktu. Sevdiği kadının doğru ya da yanlış düşünmesi fark etmezdi. Aşk düşüncenin üzerindeydi. Eğer Ruth onun bir kariyere olan gereksinmesini bütünüyle değerlendiremediyse bu onu bir parçacık daha sevilebilir yapmazdı. O bütünüyle sevilebilirdi ve ne düşünüyor olduğu onun sevilebilirliğiyle hiç ilgili değildi. Ne dedin diye cevapladı Martin, Olney'in düşünce zincirini bozan bir sorusunu. Diyordum ki umarım Latince ile uğraşacak kadar sersem olmazsın. Ama Latince sırf kültürden daha fazla bir şeydir diye konuya girdi Ruth. O bir araçtır. Onunla uğraşacak mısın? Olney ısrarla sordu. Martin fazlasıyla sıkışmıştı. Ruth'un istekle cevabını beklediğini görebiliyordu. Korkarım zamanım olmayacak dedi sonunda. İsterdim ama zamanım olmayacak. Görüyorsun Martin kültür peşinde değil. Olney coştu. O bir yere varmaya, bir şey yapmaya çalışıyor. Ah ama o kafanın eğitimidir. O düşünce disiplinidir. O disiplinli kafalar yaratır. Ruth bekleyişle Martin'e baktı. Sanki onun değerlendirmesini değiştirmesini bekliyor gibiydi. Biliyorsun futbolcular büyük maçtan önce eğitilmelidirler ve bir düşünür içinletince bunu sağlar. Eğitir. Saçma ve zırva. Bu çocukluğumuzda bize söyledikleri ama o zaman bize söylemedikleri bir şey var. Daha sonra onu kendimiz bulmamız için bize bıraktılar. Onu etkilemek için sustu, sonra ekledi. Ve bize söylemedikleri şey şudur. Her kibar adam Latince çalışmalıdır ama hiçbiri Latince bilmemelidir. Şimdi bu haksız diye bağırdı Ruth. Sırf böyle bir şey söylemek için konuşmayı çevirdiğini biliyordum. Pekala, bu kurnazcaydı oldu cevap. Ama haklı da aynı zamanda. Latince bilenler yalnızca ilaç yapıp satanlar, hukukçular ve Latince profesörleridir. Ve eğer Martin onlardan biri olmak isterse ben tahminimde yanılırım. Ama gene de bütün bunların Herbert Spencer ile ne ilgisi var? Martin Spencer'ı yeni keşfetti ve onun üzerinde çok heyecanlı. Neden? Çünkü Spencer onu bir yere götürüyor. Spencer beni ya da seni hiçbir yere götüremez. Bizim gideceğimiz bir yer yok. Sen bir gün evleneceksin ve benim babamın sana bırakacağı parayı yönetecek avukatlar ve acentalar peşinde dolaşmaktan başka yapacak bir şeyim olmayacak. Olney gitmek üzere kalktı ama kapıdan dönerek bir ayrılış atışı yaptı. Martin'i rahat bırak Ruth. O kendisi için en iyi olanı biliyor. Bak şimdiden neler başardı. Beni kimi zaman hasta ediyor. Hasta ediyor ve kendinden utandırıyor. O şimdi dünya hakkında, yaşam, insanın yeri ve daha birçok şey hakkında Arthur'dan, Norman'dan, benden ya da senden daha fazla şey biliyor. Latincemize, Fransızcamıza, Saksoncamıza ve kültürümüze rağmen ve o nedenle. Ama Ruth benim öğretmenim, Martin şövalyece cevapladı. Benim öğrenmiş olduğum azıcık şey onun sayesindedir. Hadi sen de. Olney Ruth'a baktı. Yüzündeki anlatım muzipti. Umarım şimdi de Spencer'ı Ruth'un önerisi üzerine okuduğunu söyleyeceksin. Ama öyle olmadı. Ve Ruth, Darwin ve evrim üzerine benim Hazreti Süleyman'ın hazineleri hakkında bildiğimden fazla bir şey bilmez. Geçen gün karşımıza çıkıverdiğin Spencer'ın o zor söylenen tanımı neydi? Hani o belirsiz, tutarsız, türdeş şey. Onu Ruth'a söyle ve bak bakalım bir sözcüğünü bile anlayabiliyor mu? Görüyorsun, bu kültür değil. Eh, trallalla. Ve eğer Martin Latince ile uğraşırsan sana hiç saygı duymayacağım. Ve tartışmayla ilgilendiği bütün bu sürede Martin aynı zamanda içindeki bir bıkkınlığın da bilincindeydi. Bütün bunlar hep çalışmalar, dersler, bilginin ilk adımlarıyla ilgiliydi ve bunların öğrencilere has niteliği Martin'in içinde kaynayan büyük şeylerle çelişiyordu. Martin, kendisini yabancı bir toprağın kıyılarında gemisi batan, içi güzelliğin gücüyle dolu ama yeni topraktaki kardeşlerinin hoyrat barbar dilleriyle şarkı söylemeye boşuna çabalayan, tökezleyip kekeleyen bir şaire benzetiyordu. Kendisi de işte öyleydi. Bilinçliydi, büyük evrensel şeylere karşı acı duyacak kadar duyarlıydı ve gene de okul çocuğu konuları arasında oyalanmak, el yordamıyla aranmak ve Latince çalışıp çalışmaması gerektiği konusunda tartışmak zorundaydı. Ne ilgisi var Allah'ın belası Latince'nin diye o akşam aynanın karşısında sordu. Ölülerin ölü kalmasını isterdim. Neden ben ve içimdeki güzellik ölüler tarafından yönetilsin? Güzellik canlı ve ebedidir. Diller gelir ve giderler. Onlar ölümün tozlarıdır. Ve hemen sonraki düşüncesini, fikirleri çok güzel bir biçimde anlatmakta olduğu idi. Neden Ruth ile birlikteyken benzer biçimde konuşamıyordu? Onun yanındayken yalnızca öğrenci diliyle konuşan bir öğrenciydi. Bana zaman ver, dedi yüksek sesle. Yalnızca zaman ver bana. Zaman, zaman, zaman. Bu onun bitmeyen yakınmasıydı. 14. Olney nedeniyle değil ama Ruth'a ve ona olan aşkına karşın sonunda Latince kursu almamaya karar verdi. Parası onun için zaman demekti. Ayrıca Latince'den daha önemli öyle çok şey, emredici sesleriyle haykıran öylesine çok çalışacak şey vardı ki. Ve Martin yazmak zorundaydı. Para kazanmak zorundaydı. Kabul edilmiş hiçbir yazısı yoktu. El yazmalarının ikişer kopyası magazinler arasında dolaşıp duruyordu. Diğerleri bu işi nasıl yapmıştı? Okuma odasında başkalarının yazmış olduklarını okuyarak, onların çalışmalarını hevesle ve eleştirel bir biçimde inceleyerek, kendi yazdıklarıyla kıyaslayarak ve o adamların keşfetmiş olduğu, kendi eserlerinin satabilmelerine olanak veren gizli beceriyi merak ederek saatler geçirdi. Basılı şeylerin ölü olanlarının muazzam çokluğu karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Bunlarda ne ışık, ne yaşam, ne renk görünüyordu. Yaşamın soluğundan eser yoktu içlerinde. Ve gene de satılmışlardı. Gazete küpürünün deliğine göre bir sözcüğü 2 sente 1020 dolara. Hafif ve zekice yazılmış olduklarını kabul ettiği ama canlılık ve gerçeklikleri olmayan sayısız kısa öykü kafasını karıştırdı. Muazzam sorunlar, düşler ve yiğitçe uğraşlarla dolu alan yaşam öylesine olağanüstü ve değişikti ve gene de bu öyküler yaşamın sıradan başka şeyleriyle uğraşıyordu. Martin yaşamın gerilim ve baskısını, ateşini ve terini ve vahşi isyanlarını hissetmişti. Yazılması gereken şeyler kuşkusuz bunlardı. O, sahipsiz umutların önderlerini, çılgın sevdalıları, gerilim ve baskı altında, dehşet ve dram içinde dövüşen devleri, çabalarının güçlülüğü ile yaşamı çatırdatanları övmek, yüceltmek isterdi. Ve gene de dergilerin kısa öyküleri Mr. Butler'ları, sefil dolar avcılarını ve sıradan küçük erkek ve kadınların sıradan küçük aşk ilişkilerini övmeye istekli görünüyorlardı. Dergi yayıncıları sıradan olduğu için mi bu böyleydi diye sordu. Yoksa onlar, yazarlar, yayıncılar ve okurlar yaşamdan mı korkuyorlardı? Ama onun asıl derdi herhangi bir yayıncı ya da yazar tanımamasıydı. Ve yalnızca herhangi bir yazar tanımıyor değil ama herhangi bir zaman yazmayı denemiş olan bir kimseyi bile tanımıyordu. Ona bir şey söyleyecek, bir ipucu ya da en küçük bir öğüt verecek bir kimse yoktu. Martin, yayıncıların gerçek adamlar olduklarından kuşku duymaya başladı. Bir makinenin çarkları gibi görünüyorlardı. Evet, bu bir makineydi. O ruhunu öykülerin, yazıların, şiirlerin içine boşaltıyor ve onları o makineye teslim ediyordu. Onları öylece katlıyor, uzun bir zarfın içine el yazmalarıyla birlikte yetecek kadar pul koyuyor, zarfı kapatıyor ve üzerine de pul yapıştırarak posta kutusuna atıyordu. Bu, kıta boyunca yolculuk ediyordu. Belirli bir zaman geçtikten sonra postacı el yazmalarını başka bir uzun zarfın içinde ve onun içine koymuş olduğu pullar zarfın üzerine yapışmış olarak ona geri getiriyordu. Diğer uçta bir insan yayıncı değil ama yalnızca hünerli bir biçimde düzenlenmiş çarklar el yazmalarını bir zarftan diğerine aktarıyor ve pulları üzerine yapıştırıyordu. Bu aynen birisi için para atınca makinenin metalik bir dönüşüyle bir parça çikolata ya da ciklet veren otomatik makineler gibiydi. Çikolata mı yoksa ciklet mi çıkacağı hangi deliye para attığına bağlıydı. Yayıncılık makinesinde de bu böyleydi. Bir delik kabul, diğer delik geri çevirme pusulalarını veriyordu. Şimdiye dek o hep ikinci deliğe rastlamıştı. Bu korkunç makineye benzer süreci tamamlayan geri çevirme notlarıydı. Bu notlar kalıplaşmış biçimde basılmıştı ve Martin ilk yazılarının her birine bir düzine ya da daha fazla olmak üzere onlardan yüzlercesini almıştı. Tüm bu geri çevirmelerinin birinin yanında bir satırlık kişisel bir yazı almış olsaydı keyiflenecekti ama hiçbir yayıncı varlığının böyle bir kanıtını vermemişti. Ve o yazışmaların öteki ucunda canlı birer insan olan adamlar değil, iyi yağlanmış makineler içinde iyi işleyen çarklar olduğu sonucuna varabildi yalnızca. O iyi bir savaşçıydı, sağlam özlü ve inatçıydı. Bu makineyi yıllarca beslemeyi sürdürmekten hoşnut olacaktı ama ölesiye kan kaybediyordu ve yıllar değil ama haftalar bu savaşın sonucunu belirleyecekti. Her hafta ödediği pansiyon faturası onu yıkıma daha yakınlaştırırken 14 el yazmasının posta gideri ona hemen hemen aynı şiddette kan kaybettiriyordu. Artık kitap almıyor ve küçücük tasarruflarla kaçınılmaz sonu ertelemeye çalışıyordu. Gene de nasıl tasarruf edileceğini bilmiyordu ve kız kardeşi Marian'a elbise alması için 5 dolar vererek bu sonu bir hafta daha yakınlaştırdı. Karanlıkta, öğütsüz, yüreklendirmesiz ve düş kırıklığının dişleri arasında mücadele etti. Gertrude bile yan bakmaya başlamıştı. Başlangıçta kız kardeşlere özgü düşkünlükle onun budalalık olarak gördüğü durumla hoşgörüyle karşılaşmıştı ama şimdi kız kardeşlere özgü kuruntuyla kaygılanıyordu. Ona göre Martin'in budalalığı bir çılgınlığa dönüşmekteydi. Martin bunu biliyordu ve bu ona Bernard Higginbottom'un sürekli dırdır eden küçümsemesinden daha çok acı veriyordu. Martin'in kendisine inancı vardı ama bu inancında yalnız başınaydı. Ruth bile bu konuda ona inanç duymamıştı. Ruth onun kendisini çalışmaya vermesini istemiş, onun yazmasına açıkça karşı çıkmamasına karşın hiçbir zaman onaylamamıştı. Eserini ona göstermeyi hiçbir zaman önermemişti. Titiz bir duyarlılık Martin'i engellemişti. Ayrıca Ruth üniversitede yoğun bir biçimde çalışıyordu ve onun zamanını çalmaktan çekinmişti. Ama Ruth mezun olduğu zaman Martin'in yapmakta olduğu şeylerden birini görmeyi kendisi istedi. Martin sevinçli ve çekingendi. İşte yargıç buradaydı. O edebiyat fakültesi mezunuydu. Yetenekli eğiticiler gözetiminde edebiyat öğrenimi yapmıştı. Belki yayıncılar da yetenekli yargıçlardı ama Ruth onlardan farklı olacaktı. O eline kalıplaşmış bir geri çevirme yazısı vermeyecek ya da ona yapıtının tercih edilmemiş olmasının zorunlu olarak yapıtının değersizliği anlamına gelmediğini belirtmeyecekti. Usucucuk bir insan olarak o hızlı, berrak konuşma biçimiyle konuşacak ve hepsinden önemlisi o gerçek Martin Eden'ın görünümünü onlarda yakalayacaktı. Yüreğinin ve ruhunun nasıl olduğunu Ruth onun yaptığında sezecek ve onun düşlerindeki şeylerden ve gücünün sağlamlığından bir şeyler, azıcık bir şeyler anlayacaktı. Martin bir kısım kısa öykülerinin kopyalarını bir araya topladı, bir an duraksadıktan sonra deniz riliklerini onlara ekledi. Haziran sonlarında bir öğleden sonra bisikletlerine bindiler ve tepelere doğru sürdüler. Bu Martin'in ikinci kez onunla yalnız dışarı çıkışıydı ve denizin esintisiyle azıcık soğuyarak tazeleyici bir serinliğe dönüşmüş huzur verici ılıklık içinde giderlerken Martin dünyanın çok güzel ve iyi düzenlenmiş olduğu gerçeğiyle derinden etkilenmişti. Yaşıyor olmak ve sevmek güzeldi. Bisikletleri yol kenarında bıraktılar ve açıklık bir tepeciğin kahverengi tepesine tırmandılar. Güneşin kavurduğu otlar bir harman havasının kuru tadını ve hoşnutluğunu fısıldıyordu orada. Bunun işi tamam dedi Martin. Ruth ceketinin üzerine oturur ve kendisi ılık toprağa sere serpe uzanıp yerleşirlerken. Martin esmer otun beynine giren ve düşüncelerini özelden evrensele doğru döndürmeye başlayan tatlı kokusunu içine çekti. O varlığının amacını elde etti diye devam etti kuru otu sevgiyle okşayarak. O geçen kışın kasvetli sağanakları altında tutkuyla canlandı, bahar başlangıcının şiddetine karşı savaştı, çiçeklendi, böcekleri ve arıları kendisine çekti, tohumlarını saçtı, kendisini dünyaya ve kendi görevlerini uyumlu duruma getirdi ve ''Neden her zaman her şeye böyle korkunç bir pratik gözle bakıyorsun?'' diye sözünü kestirildi. ''Evrimi inceliyorum, sanırım onun için. Gerçeği söylemek gerekirse ancak son zamanlarda görmeye başladım.'' Ama bana öyle geliyor ki böylesine pratik olmakla güzelliğin görünüşünü kaybediyorsun. Öyle ki kelebekleri yakalayarak onların güzel kanatlarını ovalayarak havını çıkaran çocuklar gibi güzelliğini yok ediyorsun. Martin kafasını salladı. Güzelliğin önemi var ama ben daha önce onun önemini hiç bilemedim. Bu güzelliği anlamsız bir şey olarak, hiç mantığı olmayan bir şey olarak öylece kabul ettim. Güzellik hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama şimdi biliyorum. Daha doğrusu tam bilmeye başlıyorum. Bu ot benim için onun neden ot olduğunu ve güneşin, yağmurun, toprağın onun ot olmasını sağlayan tüm gizli kimyasını bildiğim için şimdi daha güzel. Herhangi bir otun yaşam öyküsünde romantizm var. Evet, ve serüven var. Bunu düşünmek bile bana heyecan veriyor. Maddenin ve gücün rolünü ve tüm o muazzam savaşımını sündüğüm zaman bu ot üzerine bir destan yazabileceğini düşünüyorum. Ne güzel konuşuyorsun, dedi Ruth dalgın bir biçimde ve Martin onun kendisine araştırıcı bir biçimde baktığına dikkat etti. O anda baştan aşağı şaşkınlık ve mahcubiyet kesildi, kanı alnına ve boynuna kıpkızıl hücum etti. Umarım konuşmayı öğreniyorum, diye kekeledi. İçimde söylemek istediğim öyle çok şey var ki, ama bütün bunlar öyle büyük ki, gerçekte içimde onları söylemenin yolunu bulamıyorum. Bazen bana öyle geliyor ki, tüm dünya, tüm yaşam içimde yer etmiş ve haykırarak benim onların sözcüsü olmamı istiyorlar. Öyle hissediyorum ki, ah anlatamıyorum, onun büyüklüğünü hissediyorum ama konuştuğum zaman bir küçük bebek gibi anlamsız şeyler mırıldanıyorum. Duyguları ve heyecanları yazılı ya da sözlü anlatıma dönüştürebilmek büyük bir iş. Öyle ki onları okuyan ya da dinleyenin içinde yeniden kendilerine aynı duygu ve heyecanı dönüştürebilsinler. Bu muhteşem bir iş. Bak, yüzümü otların içine gömüyorum ve burun deliklerimden çektiğim soluk beni bin düşünce ve düşle ürpertiyor. Bu soluduğum evrenin soluğu. Şarkıyı ve kahkahayı, başarıyı ve acıyı, savaşımı ve ölümü biliyorum. Bu otun kokusundan her nasılsa beynimde beliren düşleri görüyorum ve onları sana, dünyaya söylemek isterdim. Ama nasıl yapabilirim? Dilim bağlı. O otun kokusunun üzerimdeki etkisini sana sözle anlatmayı denedim ama başarılı olamadım. Acemi bir konuşmayla söylemek istediğimi ima etmekten başka bir şey yapamıyorum. Kendi sözcüklerim bana anlaşılmaz geliyor ve gene de söylemek isteğiyle boğuluyorum. Ah! Umutsuz bir jestle ellerini havaya doğru savurdu. Bu olanaksız bir şey. Anlaşılamaz, anlatılamaz bu. Ama sen çok güzel konuşuyorsun, diye Ruth ısrar etti. Düşün bir kez, seni tanıdığım kısa süre içinde nasıl geliştin. Mr. Butler ünlü bir konuşmacıdır. O her zaman seçimlerde devlet komitesi tarafından konuşma yapmaya çağrılır. Gene de sen geçen akşam yemekte onun kadar güzel konuştun. Yalnızca o daha kontrollüydü. Sen fazla heyecanlandın ama pratik yaparak onu da giderirsin. Hey, sen iyi bir konuşmacı olurdun. Eğer istersen çok ilerleyebilirsin. Sen yeteneklisin. Eminim sen insanlara önderlik yapabilirsin. Ve eline attığın herhangi bir konuda dil bilgisinde başarılı olduğun gibi başarılı olmaman için hiçbir neden yok. İyi bir avukat olursun. Politikada da parlayabilirsin. Senin Mr. Butler'ın yapmış olduğu gibi büyük bir başarıya ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir şey yok. Ve gülümseyerek ekledi. Azımsızlığın da yok. Konuşmayı sürdürdüler. Ruth o incelikli ısrarı ile sürekli olarak eğitimde iyi bir temel gereksinimine ve bir kariyer kurulması için bir unsur olarak Latince'nin yararlarına yöneldi. İdealindeki başarılı adamı çizdi. Bu büyük ölçüde babasının imajıydı ve Mr. Butler'ın imajından geldiği apaçık birkaç çizgi ve renk vardı. Martin sırt üstü yatmış yukarı bakarak ve dudaklarının konuşurken her hareketiyle coşarak şekle can kulağıyla dinledi ama beyni kabul etmiyordu. Onun çizdiği tablolarda çekici hiçbir şey yoktu ve Martin donuk bir düş kırıklığı acısı ve onun için olan aşkının daha da keskin ağrısını duyuyordu. Ruth'un bütün söylediklerinde Martin'in yazılarının hiç sözü edilmemişti ve okumak için getirmiş olduğu el yazmaları yerde unutulmuş duruyordu. Sonunda bir duraksamada Martin güneşe baktı, ufuğun üzerindeki yüksekliğini hesapladı ve el yazmalarını yerden alarak ona uzattı. Unutmuşum, dedi Ruth çabucak ve dinlemeyi öylesine istiyorum ki. Ona bir öykü, en iyilerinden biri olarak kendi kendine övdüğü bir öyküyü okudu. Ona hayatın şarabı adını vermişti ve yazarken gizlice beynine sızmış olan şarap, şimdi okurken gene beynine sızıyordu gizlice. Konunun özünde belirli bir sihir vardı ve Martin onu biraz da üslup ve anlatım sihriyle donatmıştı. Onu yazdığı zamanki tüm eski ateş ve tutkular içinde yeniden doğdu ve öylesine etkiledi, öylesine kapıp götürdü ki Martin onun bütün kusurlarına karşı kör ve sağırdı. Ama Ruth öyle değildi. Onun eğitilmiş kulağı, zayıflıkları ve abartmaları, acemiliğin aşırı vurgularını ayırdı diyordu ve tümce uyumunun aksadığı ve durakladığı her zaman anında farkına varıyordu. Amatörlüğüyle onu olumsuz bir biçimde etkileyen fazla süslü yerler dışında ancak cümlenin uyumuna dikkat edebiliyordu. Sonuçta öykünün bütünü üzerindeki yargısı amatörce oldu. Yine de böyle söylemedi. Bunun yerine küçük yanlışlar yapıldığı zaman işaret etti ve öyküyü sevdiğini söyledi. Ama Martin düş kırıklığına uğramıştı. Onun eleştirileri haklıydı. Bunu kabul ediyordu ama yapıtını onunla paylaşmasının nedeninin o dershane düzeltmeleri olmadığını hissediyordu. Ayrıntılar önemli değildi. Onlar kendiliğinden çözümlenirdi. Onları düzeltebilir, onları düzeltmeyi öğrenebilirdi. O yaşamdan kimi büyük şeyler yakalamış ve onları o öykünün içine yerleştirmeye girişmişti. Onu okumuş olduğu, yaşamdan çıkarılmış bu büyük şeydi. Yoksa cümle kuruluşları ve noktalı virgüller değildi. Onun olan, onun kendi gözleriyle görmüş olduğu, kendi beyniyle kavramış olduğu ve sayfanın üzerinde kendi elleriyle yazmış olduğu o büyük şeyi Ruth'un onunla birlikte hissetmesini istemişti. Evet, başaramamıştı. Gizli düşüncesi buydu. Belki yayıncılar haklıydı. O büyük şeyi hissetmişti ama onu yazıya dönüştürmekte başarısız olmuştu. Düş kırıklığını gizledi ve öylesine kolaylıkla onun eleştirilerinde ona katıldı ki Ruth onun içinde derinlerdeki gizli bir karşıt fikir akını fark etmedi. Bu ikinci şeyin adı çömlek dedi el yazmasını açarken. 4 ya da 5 dergiden geri çevrildi ama yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında orada bir şey yakalamış olduğundan başka onun içinde düşüneceğimi bilmiyorum. Belki beni etkilediği gibi seni etkilemeyecek. Kısa bir şey, yalnızca 2000 sözcük. Ne kadar müthiş diye haykırdı kız Martin bitirdiği zaman. Korkunç bu, anlatılamayacak kadar korkunç. Martin gizli bir doyumla onun solgun yüzüne dikkat etti. Gözleri iri iri açılmıştı ve gerilimliydi. Elleri kenetlenmişti. Başarmıştı. Beyninden çıkan duygu ve hayalleri ilerletebilmişti. Bu yerine varmıştı. Ruth'un hoşlanması ya da aksi önemi değildi. Bu onu kavramış, ona egemen olmuştu. Onu orada oturtup dinletebilmiş ve ayrıntıları unutturabilmişti. Yaşam bu dedi ve yaşam her zaman güzel değildir ve gene de ben belki garip yaratıldığım için bunda güzel bir şey buluyorum. Bana öyle geliyor ki güzellik orada olduğu için 10 kat değerleniyor. Ama zavallı kadın neden yapamadı sözü bağlantısızca kesildi. Sonra Ruth düşüncelerinin başkaldırısını ifade edilmemiş olarak bırakarak haykırdı. Ah bu alçaltıcı, güzel değil, bu kötü. Bir an için Martin'e öyle geldi ki kalbi durmuştu. Kötü, bunu hiç hayal etmemiş, bunu kastetmemişti. Tüm taslak önünde ateşten harflerle duruyordu ve böyle bir aydınlığın alevinde boşuna kötülüğü aradı. Sonra yüreği yeniden atmaya başladı. O suçlu değildi. Neden güzel bir konu seçmedin? Diyordu Ruth. Dünyada kötü şeyler olduğunu biliyoruz ama bu bir neden değil. Ruth öfkeli gerilimi içinde konuşmasını sürdürdü ama Martin onu izlemiyordu. Yukarıya, onun bakirelere özgü yüzüne bakarken kendi kendine gülümsüyordu. Öylesine masum, öylesine içe işlercesine masumdu ki onun katıksızlığı her seferinde Martin'in içine işliyor ve tüm artıkları onun içinden atarak onu bir yıldız ışığı kadar serin, yumuşak, kadife gibi bir göksel nur içinde yıkıyordu. Biliyoruz, dünyada kötü şeyler var. Onun bilmek sandığı şeyi bağrına bastı ve bir aşk şakası olarak kendi kendine güldü. Bir an sonra çok yönlü ayrıntıların ard arda çakan hayalleri içinde bildiği, üstünden ve içinden geçerek gelmiş olduğu, yaşamın kötülüklerinden oluşan bütün bir denizi gördü ve Ruth'un öyküyü anlayamamasını bağışladı. Anlayamamış olması onun kendi kusuru değildi. Martin, onun böyle bir masumluk içine doğduğu ve korunmuş olduğu için şükretti.